Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum Türkiye'de müzik ve eğlence sektörünü değiştiren isimlerden biri. Bir festival ve canlı organizasyon şirketi olan Pozitif'in, müzik şirketi Double Moon'un ve müzik kulübü Babylon'un 3 kurucu ortağından biri Ahmet Ulu. Hoş geldin Ahmet.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Çok istediğim bir konuktun. Bu podcastleri seri halinde dinleyen insanlar da bunu biliyorlar. Çünkü arada senden bahsettik. Ortak arkadaşımız Selin Sütler Allah'tan seni hemen aramış ve devreye girmiş. Nilay sana çağrıda bulunuyor gibilerinden. İyi ki de buradasın. Seninle neler konuşacağız? Bu programda şu durumu açmak istiyorum. Babylon bizim hayatımızda ne değiştirdi? Öncesinde yaptığınız festivaller, kurduğunuz iş, o kültür, o ortam neler değiştirdi? Biraz bunları konuşmak istiyorum ama ilk önce senden başlayalım. Sen kimsin ve oraya nasıl geldiniz?
Şimdi mesleklerinde başarılı dedin, oradan başlayalım. Ben esasında tabii bizim mesleği yaparak öğrendik. Benim esas okuduğum şey bilgisayar programcılığı ve işte enformasyon yönetimi diyelim. İki senede o konuda çalıştım. Bir buçuk sene New York'ta çalıştım. Sonra Türkiye'ye dönünce de bir sene çalıştım. Esas mesleğim bu. Öğrendiğim, bildiğim iş bu. Tutkum ve kardeşim Mehmet ve ortağım Cem Yegül ile beraber ortak tutkumuz da her zaman müzik oldu. Bu mesleğe, bu işe girmeden önce de tutkulu şekilde konserlere gidiyorduk. Radyo dinliyorduk. Radyoları Amerika'da okuduk. Üniversiteyi Amerika'da okuduk ve orada bir takım radyolar vardı. O radyolar daha ticari olmayan community radio dedikleri radyolar ve bu radyolarda yine ticari olmayan farklı müzikler çalınırdı. Bizi çok heyecanlandırırdı o müzikler. Onları çok dinleyerek kendimizi eğittik ve bol bol da kaydettik. Çok konsere gidiyorduk. Müzik tutkumuzdu. Ben açıkçası bu işe gireceğimi düşünmüyordum. Bu Mehmet'in açtığı bir yoldu. Hatta işte ben Amerika'da konserlere gidiyordum devamlı. Beni aradı bir gün, dedi ki Sangha konserine git, onlarla konuş. Türkiye'ye onları getirmek istiyoruz dedi. Ben anlamadım tabii çok. Yani Sangha'nın konserden sonra sahne arkasına gidebileceğimi bile düşünmedim. Ama konser bitti, sahne arkasına gittim. Bana çok sıcak davrandılar. İşte ben de tam anlamasam bile biz sizi Türkiye'ye getirmek istiyoruz falan, öyle bir giriş yaptım. Bir ilişki kurdum. Telefonlar, adresler alındı. Sonra kaldı o. Sonra ben Amerika'dan Türkiye'ye geri dönüş yapıyordum. Fransa'da durdum. Bir arkadaşım vardı, onu ziyaret ediyordum. Yine memo aradı. Dedi tatil bitti, iş başına dedi. Ne istiyorsun dedim. Steve Lacy var dedi orada. Numarasını verdi. Onu ara. Onu Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Git onunla görüş dedi. Yine bunlar hep bir de Steve Lacy, Sangha falan bizim için idoller. Yani görüşmek falan çok heyecanlı.
Yıllar kaç Ahmet? 90'ların ortası
yok,
mı?
Yok 90'ların ortası değil. Ya, bu Sangha konserine gittiğim 1986.
O kadar erken.
Tabii. 86-87. Steve Lacy'yi de Paris'te gidip ziyaret ettiğim 1988. Ben 88'in sonunda İstanbul'a döndüm. Mehmet'le Cem şirketi kurmuşlardı. Hatta şeyi hatırlıyorum. Antetli kağıt çıkmıştı. Logo yapılmıştı. Ona bakıyorduk. Büyük heyecan. Steve Lacy konseri yapmak için çalışmalar başlamıştı.
Pozitif'i kurdular ilk.
Pozitif kuruldu ilk. Esasında ilk konser Steve Lacy değildi. Sadece önce Mehmet Amerika'dan dönünce... Mehmet elektrik mühendisi okudu.
Evet.
Fakat Mehmet çok değişik ve ilginç bir tipti ve devamlı kendini sorgulayan ve kalıpların dışına çıkmaya çalışan bir tipti. Amerika'dan dönünce de mühendislik yapmak istemediğine karar verdi. O Amerika'da mühendislik yapmıştı. Cem de aynı zamanda dönmüştü. Alternatif hayat ne kurabiliriz diye, önce turizm olabilir diye turizme girmeye çalışmışlar. Ben daha o zamanlar Amerika'daydım. Bayağı Türkiye'de dolaşmışlar, şu bu, arazi şu bu. Ama yani pek teşvik alabilecek, yani o devletle olan ilişkileri ya da birilerinden bir şey istemek çok zor geldiği için bunu yapabilecek gücü kendilerinde görmemişler. Ve Mehmet o sırada her zaman bizde pozitifi kurduktan sonra o çok tipik bir şey oluyordu. Özellikle Babilon senelerinde. Şimdi daldan dala atlıyorum ama döneceğim. Babilon başarılı olduktan sonra da bize bir takım insanlar gelip... ...ya ben işte şurada şu müzisyenle tanıştım, Türkiye'ye gelmek istiyor, siz getirseniz diye bize çok yanaşan olmuştu. Bize de o şeyler hep çok absürt gelmişti. Çünkü bizim kendi listemiz var, kendi dünyamız var. Türkiye'nin gerçekleri var. Yani bir dinleyip sevdiğim bir müzisyenin burada çalışması çok zor. Ama esasında bizim de başlayışımız aynı şekilde. Çünkü Mehmet de İstanbul Kültür Sanat Vakfı'na gidip... Biz Sangay'ı dinledik, çok beğendik. Türkiye'ye getirsenize başladı. Kültür Sanat Vakfı da tabii ki haklı olarak kendi programları, kendi ajandaları var. Bu konuyu pek ciddiye almamış. Bunun üzerine bakmış ki Türkiye'de esasında yaz ayları dışında hiç konser olmuyor. Sadece Birsak Jazz Festivali var ve onun dışında da yazında İstanbul Festivali var. O zamanlar daha bölünmemişti caz ve müzik diye. İstanbul Festivali var. Büyük bir boşluk var. İstanbul da büyük bir şehir. Dünya metropolü. Ne olursa olsun uyuyan dev. O zaman biz bu işi kendimiz yaparız diye başlamıştık. İlk yaptığımız konser bir reggae konseri oldu esasında. Biz reggae'yi de çok severiz. Reggae'nin de bizi bağlayan şeyi çok universal bir müzik. Yani... ırklar ve renkler ve insanlar üzerinde daha bir sevgi ve barış mesajını taşıyan, yurt dışında bulunduğumuz ortamlarda da daha global, yani siyahla beyaz insanı bir araya getiren, çok yumuşak, çok barışçıl bir ortamda gerçekleşen konserlerdi. Dolayısıyla biz ilk bir sigara firması için reggae konseri yaparak başladık. Ama esas amacımız Sangay'ı getirmekti. İkinci konserimiz de oydu. Ancak Sangay konserine Steve Lacy ile başladık. Sponsor bulmakta çok zorluk çekiyorduk. Onun için bir kitapçık yaptık. O kitapçığa reklamlar aldık. Yani küçük bir dergi diyelim. O reklamlarla finanse ettik konseri. İlk konserimiz öyleydi. O zamanlarda işi hiç bilmiyoruz. Babam yardımcı olmaya çalışıyor ama o da tabii işi hep sağlama alan bir insan. İşin prosedürünü ve legal boyutlarını anlamaya çalışıyor ama elle tutulan hiçbir bilgi yok. Yani bir yurt dışından sanatçı getirmek için izin nasıl alınır, alınır mı? Türkiye'de bir konser yapmak için izin alınır mı, nasıl alınır? Belediyeden izin alınır mı, rüsum, belediye vergisi nedir? Bunların hepsini el yordamıyla bulduk. Steve Lacy konserini yaptık. Hatta orada bir tecrübesizliğimiz oldu. Biletlere siyah beyaz bastık. Biletler fotokopiyle çoğaltıldı. Yani mesela o bir ilk öğrenimdi. Steve Lacy konserini yaptık. O gazla zaten ondan sonra hemen Sangha Avrupa turnesine çıkıyormuş. O konseri yaptık yine. O seriye Positive Vibrations, Pozitif Titreşimler, Çağdaş Müzik Konserleri adını verdik. İlk 9 konserimiz böyle oldu.
O kitap... Nerede yapıyorsunuz onları?
Vallahi İlk konser AKM'nin küçük salonu vardı alt katta, 500 kişilik salon. Orada 2 konser olarak yaptık.
Çünkü Babilon yok o zamanlar.
Yok o zamanlar onu... Babilon falan, evet, hiçbir şey, evet, yok. Evet. İstanbul'da konser mekanı ya da yani kulüp adına hiçbir şey yok. Sadece AKM var ama Sangha konserine Cemal Reşit Rey açıldı. Çok da güzel bir salon. Sangha konserini Cemal Reşit Rey'de yaptık. Orada yapılan ilk konserlerden biridir. Ve Sangha konserinin başarısı üzerine işte 9 konser daha yaptık o seriydi. Ama tek tek konser yapmak çok zordu. Her konser için ayrı sponsor bulmaya, para bulmaya çalışmak, ayrı bilet basmak, ayrı tanıtım yapmak. Bunun üzerine acaba biz bu konser işini festivale mi dönüştürsek dedik. Zaten bu caz konserleriyle beraber... Birazcık buradaki caz camiasının da dikkatini çektik. Erol Pekcan, rahmetli Erol Pekcan davulcu geldi. Bizi Hamit Belli'ye götürdü. Akbank'ın genel müdürüydü. Hamit Bey de gerçek anlamda bir caz tutkunu. Hamit Bey de bırakın bu konserlere sponsor olmayı, bir caz festivali yapalım Akbank adına dedi. Böylece Akbank Jazz Festivali başladı.
1991'de.
Ondan biraz önce de esasında yine bu Sangha'nın yurt dışındaki ajansı Chicago Blues Festival diye bir paket 3-4 müzisyenden oluşan bir paket şey yapıyordu. Orada bizim aklımıza Blues Festivali fikri düştü. Ama onların sattığı daha çok caz müzisyenlerin yaptığı oturup dinlenecek bir formattı. Biz bunu daha çok gerçek anlamda blues olan ayakta dinlenecek ya da ayakta dans edilerek takip edilecek bir formata dönüştürdük. Efes bir sene gittik. Onlar hemen atladılar buna. İlk önce İstanbul'da işte 3 konser yapıldı. Ayakta insanlar dans ediyor şu bu. Her konsere 1200-1300 kişi geldi. Çok başarılı oldu. İlk iki festivalimiz bu ikisi oldu.
O Blues, da 1990.
Evet. Blues Festivali ertesi sene Ankara'ya gitti. Bir sonraki sene Ankara ve İzmir 3. Yani Blues Festivali 20. senesinde Türkiye'deki 25 şehri dolaşan. Arkasından da
Rusya, Romanya, Ukrayna,
Sırbistan. Bu ülkelere de gitti. Çok gerçekten 2,5-2 ay falan sürüyordu. Onu yaptık ama işte bir konserler festivallere dönüştü. Ondan sonra açık havaya çok çıkmak istiyorduk. Parlament Jazz Festivali vardı o zamanlar. O sayede de açık hava tiyatrosunda 4 konser yaptık. Tabii açık hava tiyatrosunun İstanbul için yeri çok ayrı, çok tılsımlı. Şansımıza o yıl 4 gecenin ilk 3 gecesi hiç durmadan yağmur yağdı. Ama yine de bütün konserler çok dolu geçti. İşte
Ray Charles geldi, James Brown geldi, değil mi?
Joe Cocker. Yani gerçekten çok çok büyük isimler geldi. Çok tabii sonra sigara yasağı çıktığı için o yarıda kaldı. Ama o sırada biz tabii şirket olarak pozitif olarak birazcık İstanbul'un bir tanınırlık yakalamıştık. O sırada da özel projeler yapıyorduk. Bizim her zaman aklımızda Türk müziği ile cazı bir araya getirmek vardı. Hı hı. Ve yani bir sürü fantazimiz vardı ve onları teker teker şey yapıyorduk. Ve özellikle Akbank Caz için yerli müzisyenlerle işte Amerikalı müzisyenleri bir araya getirip projeler yapıyorduk.
Peki bir araya gireyim mi? Tabii. Şimdi Cem Yegül Neci, biriniz mühendis, diğeriniz bilgisayar enformasyon okudu.
Cem de mühendis. Cem endüstri mühendisi, tamam. Mehmet elektrik mühendisi.
Evet, Mehmet Ulu'yla Cem Yegül Robert Kolej'den arkadaşlar değil
evet,
mi?
Evet.
Öyle lisedediği için öyle tahmin ediyorum. Onlar o zamandan beri arkadaşlar ve birlikte müzik dinlemeyi çok seviyorlar. Ortak zevkleri var. Amerika'da üçünüz de okuyorsunuz ve orada da geliştiriyorsunuz. Daha sonra pozitifi kuruyorsunuz ve peki bu kadar müzisyen insanla nasıl tanıştınız arada Türkiye'deki? Hep böyle kendi çabalarınızla mı? Çünkü yurt dışında evet belli kontaklar kurmuşsunuz böyle biraz acemice belki ilk heyecanla da olsa. Ama Türkiye'de de bir alana giriyorsunuz. Bir de maddi durumları olan da bir alan. Değil mi? Mühendislik mi bunu karşılar? Anne baban ne iş yapıyordu Ahmet?
Babam inşaat mühendisiydi, müteahhitti. Hı hı. Babamın aklı hiçbir zaman almadı bizim yaptığımız bu işi. Hı hı. Yani çünkü gerçekten çok zor bir iş ve o zamanlar karşılığında özellikle büyük bir maddi gelir yoktu. Yani hı hı. Daha çok tutkuyla yapılan, sevilerek yapılan, ufak ufak büyüyen bir işti. Babam korkak ve temkinli de bir insandı. Bizi de öyle yetiştirdi. Şirketi de biz öyle şey yaptık. Hiçbir zaman çok büyük adımlar atıp risk almadan, borç almadan kendi yağımıza kavrularak büyüttük.
Belki de iyi bir şeydir bu.
Uzun yıllar iyi bir noktada ama tıkanmaya başlıyorsunuz tabii orada.
Tabii.
Daha cesur olmak gerekiyor.
Peki bu sponsorluklar mesela o zaman için hemen akla gelecek şeyler değil. Bugün geliyor ama güzel kaynaklar da bulmuşsunuz, temaslar da kurmuşsunuz. Onlar nasıl oldu?
Bir yola girince ve gittiğiniz yolu az çok yani hayalleriniz ya da yönünüzü biliyorsanız bir şekilde o yolda o kilometre taşları ya da yön taşları sizin karşınıza çıkıyor. Ve onlar çıktığı zaman zaten siz ne yaptığınızı biliyorsanız bir şekilde o birleşiyor. Bizim şansımız esasında ben buna çok inanıyorum. Hep de söylediğim bir şey. Özellikle Akbank ve FSBC'nin başında çok doğru iki insanın olmasıydı. Yani Akbank'ta rahmetli Hamit Belli, FSB'de Semih Maviş. Bu iki insan gerçekten çok büyük satış
var.
Yapmadan ne an yapmak istediğimizi anlamış iki insan. Genelde de ondan sonraki yıllarda da böyle oldu. Yani şey, istediğiniz kadar anlatın, karşınızdaki anlamıyorsa, anlamak istemiyorsa ya da o tutkuyu paylaşmıyorsa olmuyor. Burada bizim şansımız bu iki insanın doğru zamanda doğru yerde olması ve bize o kapıyı açmalarıydı. Güvenmeleriydi. Biz de açıkçası onun altını doldurduk. O önemliydi. Sponsorluk deyince biz zaten ilk çıktığımızda, ben hatırlıyorum 1989'da falan yaptığımız tanıtım dosyalarında ilk bir sayfa sponsorluk nedir diye anlatıyorduk. Yani o zamanlar çok da fazla sponsorluk kavramı Türkiye'de yerleşmemişti. Bir de şey, deminki sorunun şeyi, buraya gelen müzisyenlere biz çok iyi baktık. Yani havaalanından karşıladık, onları yemeklere çıkardık, evlerimizde şey yaptık, iyi ağırladık ve buraya her gelen müzisyen bizim elçimiz olarak yurt dışına gitti. Dolayısıyla çok hızlı şekilde özellikle New York'taki caz müzisyenleri arasında bir tanınırlığımız ve güvenilirliğimiz oldu. Onun faydasını çok gördük.
Çok güzel bir şey söyledin, evet.
Türk caz camiası önce bize birazcık kuşkuyla yaklaştı. Çünkü yurt dışından cazcı getiriyorduk. Yani o zaman özellikle Türk cazına hizmet veren bir halimiz yoktu. Ve hatta yaptığımız iş birliklerinde de Türk cazının, yani klasik cazı en iyi çalan Türk cazcısına değil, geleneksel Türk müziğini iyi icra eden ya da buranın ezgilerine daha çok şey yapabilen müzisyenleri öbür tarafla buluşturuyorduk.
Evet.
Çünkü yeni bir şey yapmak gerekiyordu. Yoksa orada yapılanın aynısını, aynı seviyede çalmak yetmeyebiliyordu. Onun için o buluşmalar çok önemliydi. O buluşmalar da zaten zaman içinde biz bunu kaydetmeliyiz diye Double Moon'a yol açtı yani.
Evet, şimdi araya giriyorum, bir özetliyorum durumu. Çünkü çok şey var, değil mi?
Evet.
Şimdi 1989'da Pozitif'i kuruyorsunuz. İlk önce FSP Sen Blues Festival diyelim ona, 1989'da. Sonra 1991'de Akbank Jazz Festivali'ni yaptınız. 94'te Harbiye Açık Hava'da Parlament Jazz Festivali'ni düzenlediniz. Sonra 95'te Açık Radyo'nun kuruluşunda bayağı çalıştınız, değil mi siz
evet.
de? Müzik şenliği için uğraştınız. 97'de de Fujifilm World Music Days, farklı mekanlarda düzenlediniz onları da. Daha sonra 1998'de Double Moon'u kurdunuz. Double Moon nedir ve niye kurduğunuzu? Tabii böyle özetledim ama bir dolu konser var arada, festival var. Ama yıl yıl şöyle gelişinizi hafif kabaca anlatalım diye yaptım.
Fuji'den iki dakika bahsetmek isterim. Çünkü Fuji'de şöyle bir şey vardı. Fuji'de de aynı, yani orada yapılan konserler ayakta dinlenecek. Ve büyük hangarlar ihtiyacımız olan konserlerdi. Onun için de hep böyle kendi mekanımızı, yani alternatif mekanlar yaratmaya çalıştık. Staras'ın şu anda Bomonti'de yıkılmış olan stüdyoları vardı mesela, büyük. Oraya 2000 kişiyi falan sığdırabiliyorduk. Ve orada ilginç bir şey oldu. Brooklyn Funk Essentials diye bir grup.
Hastasıyım ya. Yani öyle böyle değil. Çok severim.
Şimdi onlar geldi evet. konsere. Onların sesçisi de Chicago'da yaşayan Süryani, yani ailesi zamanında Anadolu'dan Chicago'ya göçmüş. Çok da Ziggy, çok tatlı bir adamdı. Onlar konserin sonunda sürpriz olarak Üsküdar'ı çaldılar. Grup olarak ve çok çok iyiydi. Biz de zaten o sırada işte Double Moon'u kurma fikri aklımızda vardı. Akbank Jazz Festivali'nde de Barbaros Erköse ile Craig Harris bir araya gelmişti. Cemalettin Takuma ile da Burhan Öcal bir araya gelmişti. Onlara da hafiften albüm çalışmalarına başlamıştık. Biz de Brooklyn Funk Essentials'a gittik, dedik ki sizin bu Üsküdar yorumunuz çok çok iyiydi. İsterseniz bu tip, yani sadece Türk parçalarını, Anadolu işte halk müziği olsun, Türk sanat müziği olsun, parça pop müziği olsun, parçaları çalacağınız bir albüm yapalım dedik. Double Moon'un üçüncü projesi de o oldu. Double Moon, yani biz şöyle, müzik tutku olduğu için sadece konser yapmak değil, müziği ilgilendiren her konuda ister istemez bunu da yapalım diye bir ihtiyaç da olduğu için girdik. Double Moon'a da öyle girdik. Yapılan kayıtlar çok değerliydi. Bunları bir şekilde mutlaka çıkartmamız gerekiyor. Biz çıkartalım. Zaten Türkiye'de bu anlamda bir plak şirketi yok. Yani yurt dışına açılmayı hedefleyen bir plak şirketi yok. Biz bunu yapabiliriz diye Double Moon'a girdik. O işi de yaparak öğrendik. Yani ilk başta dağıtımcıdan falan çok ciddi sıkıntı. Yani mesela Brooklyn çıktı piyasaya ama yani her yerde çalıyor ama piyasada CD yoktu mesela. Hmm. İnsanlar yurt dışından Amazon'dan falan ısmarlıyordu. Yani bizim burada yaptığımız albümü. Onlar zorluklardı ama onu da hallettik.
Sanra konseri, yani ben keşke tanık olsaydım. Taksim'deki o muhteşem ana tanık olmuş insanlar tanıyorum. Şimdi ne yaptınız? Siz Sanra ekibini Taksim'de bir kamyona bindirip ilerlettiniz ve muhteşem fotoğraflar var. O nasıl oldu?
Şöyle biz...
Kimin fikri?
Arhan Kayar ve işte bizim ortak fikrimiz... Arhan da o zamanlar şimdi D.D. Dream Design Factory diye bir firması var. O zamanlar daha alternatif ve sanat camiasına yakındı. Serotonin diye bir etkinlik yapmıştı. Beyoğlu İstiklal Caddesi trafiğe kapanıyordu. Hatta o Sanra'nın çıktığı son gündü şansa.
Evet.
Konsere denk gelmişti. Biz de Sanra'nın zaten o tiyatrik, o sirkvari şeyinden her zaman çok etkilenmiştik. O zamanlar yani bu 1980'lerde Sanra caz dünyasında çok ciddiye alınan bir sanatçı değildi. Hatta önemli dergiler, kitaplar, kritikler falan Sanra'yı birazcık böyle daha şey hafife alırlardı. Çünkü sahnede daha işte daha gayri ciddi işte sahnede danslar edilir, şunu yaparlar, bunu yaparlar. Çok zor müzikler çalıp bir anda çok eğlenceli müziklere dönüşürler falan. Ve işte İstiklal Caddesi trafiğe kapandığı için Arhan Hilmi Yavuz'la konuştu. Böyle bir şey yapalım diye. Biz de Arhan'ı tabii ki ikna ettik. Valla o yolu açtılar ve tabii ki o Sanra şeyi çok önemli. Çünkü Sanra ölümünden sonra son 15 senede dünyada bir anda özellikle gençler tarafından tekrar keşfedildi. Caz dünyası yani hak ettiği şeyi verdi. Ne derler, önemi Sanra'ya verdi. Şu anda daha önce yaşarken görmediği saygıyı şimdi görüyor Sanra ve onun yarattığı dünya. Özellikle Afrofuturizm filan Amerika'da şu anda çok gündemde olan konuların öncüsüdür Sanra. Galatasaray'da bir kamyonun üstüne bindiler. Taksim'e kadar çıktılar. Taksim'den de aynı kamyon bir U dönüşü yaptı. Galatasaray'a kadar geri döndüler.
Muhteşem bir fotoğraf. Yani şöyle eğer ki o fotoğrafı hiç görmemiş insanlar varsa şöyle bir Google'lasın. Sanra Taksim yazsın ve o fotoğrafı görsün. Bir kamyonun içinde işte Ahmet'in tarif ettiği Afro-Amerikan kıyafetler, kostümler, rengarenk. Tabii siyah beyaz bir fotoğrafta görebilirsiniz ama onu anlayacaksınız zaten. Etrafından insanlar geçiyorlar. Hani nasıl Candan Erçetin'in o klibiyle böyle çok etkilenmiştik bir dönem. Burada daha da büyük bir şey var. İnsanlar bakıyor kamyonda müzik yapıyorlar ve caz müzik yapan insanlar. O fotoğrafik olarak ve hissi olarak çok ayrı bir şeydi. Bunu yaptınız. Daha sonra da çok yabancı müzisyenlerin Babilon hakkındaki görüşlerini okurken görmüşümdür. Bir mekanda Sanra fotoğrafı varsa o mekan güvenilirdir. Yani İstanbul'da, doğru. Türkiye'de bir mekanda onu gördüysem ben orada çalarım. Orada kendimi iyi hissederim gibi yorumlar da gördüm. Peki sonra Babilon'u açmaya öyle bir oluşuma nasıl karar verdiniz?
Şimdi Double Moon'u kurduk. O sırada işte o yıllarda hem Double Moon'u kurduk, bu projelere sahne arıyoruz. Hem de genelde işte daha işte, o zamanlar işte konser oluyor, festival oluyor. Festivalden sonra müzisyenlerin adrenalini tavan yapmış oluyor ve bir yere gidip çalmak istiyorlar. Hı hı. Yani bir kulübe gidip çalmak istiyorlar. Gidecek kulüp yok. Hep işte olmayan yerlerden bir kulüp yaratmaya çalışıyoruz. Eşimizin, dostumuzun yerleri. Ama her gittiğimiz yerde böyle şey misafir ve yama gibi kalıyoruz. Yani çünkü sahne yarım bir sahne. Biz orada şeyiz. öncelikler farklı. Zaten herkesin yani müzikle ilgilenen ya da bu işe girmiş herkesin bir kendi mekanım olsun hayali vardı. Bizim de vardı. Ama işte o seneler Parliament Jazz Festivali, Fujifilm World Music, Akbank Jazz, Efes Pilsen Blues 4 festivalimiz olmuş. Biraz para kazanmışız. Kendimize ofis arıyorduk esasında. Ofisimize sığmadığımız için hem yatırım olur hem de ofisi taşırız diye bir yer arıyorduk. Şeyde Cihangir'de falan birkaç bina gördük. Yani neredeyse alıyorduk. İyi ki almamışız. Çünkü o binaları alsak Babilon hiçbir zaman açılmazdı. Bizim de esasen gidişimiz çok farklı olurdu. Ama Asmalı Mescid'de bu bina karşımıza çıktı. Eski bir marangozhane. Gördüğümüz anda aşık olduk. Binayı aldık. Aldığımız anda da karar verdik ki burası bir ofis olmaz. Ofis olmak için çok çok güzel. Burası bir kulüp olması gerekiyor.
Şehbender Sokak'ta, Yusuf Usta'nın marangozhanesi. Bayağı da oradaki mobilyaları vesaire, cilalamaları hep Yusuf Usta yapmış zamanında. Ben de Babilon'un 10. yıl kitabından öğrendim bunu. Yakup Aslan, Yakup Meyhanesi'nin sahibi anlatıyordu onu. Mesela evet. Enteresan, güzelmiş.
Evet, evet. Yani o zamanlar zaten Yakup deyince, Yakup da bizim için çok önemlidir. Çünkü ilk konserden itibaren biz müzisyenleri hep Yakup'ta yemeğe götürürdük. Yani bir noktaya kadar hep Yakupçuyduk. Zaten sırf Yakup ve Refik vardı. Evet. O bölgede. İşte burası açılır mı, açılmaz mı, olur mu, olmaz mı diye çok düşündük. Hayalimizdi. Zaten ihtiyaç da vardı.
Ama oraları geçtik. Anlatmak lazım. Şimdi sizin o Babilon'daki marangozhaneyi aldığınız dönemde Asmalı Mescid'i anlatmak lazım. Şimdi Asmalı Mescid çok büyük bir yükseliş yaşadı. Sonra şimdi durulmalarını biraz yaşıyor gibi. Ama sizin orayı aldığınız dönemde çevrede hiçbir şey yok. Gece bir saatten sonra otoparklar bile kapanıyor. Orada müşteri yok çünkü. Ya da girilmesi çok güvenli görünmüyor. İşte cilacılar, mobilyacılar var. Ama aynı zamanda fuhuş var, uyuşturucu var, çeteler var. Oradaki sanatçıların, mesela Selda Asal'ın anlattığına göre söylüyorum. Öncesi bir konfeksiyon dönemi var. İşte oranın bakkalı, taksisi, Yakup Aslan, işte amcası Refik'le birlikte onlar varlar ama o da 1964'te 14 yaşında geldiği için var. İyi dönemini de görmüş, çok kötü dönemini de görmüş. Daha sonra sizinle değişmesini de görüyor. Siz orada o kulübü açıyorsunuz. İnsanların gelmeye korktuğu bir yere, hani mahallelinin bile böyle çeşitli saatlerde gelmeyi tercih ettiği, hani girmeye çıktığı tercih ettiği bir yere siz kalbur üstü insanları da getirdiniz, öyle tabir edeyim, değil mi? Böyle sosyete de geldi, evet. Halktan insanlar da geldi ve sizin hakkınızdaki böyle yorumları okuyorum mesela. Çok güzel bir cümle gördüm. İmtiyazsız, sınıfsız, yekpare bir kitlenin parçası olmak. Yani gerçekten 450 kişilik bir salon var orada, bir konser alanı var ve herkes eşit bir şekilde. Orada bir bütün olmak var. Bulunduğu yerin değerini bilmek var. O kutuplaşmanın kırılması var. Yani çok ayrı bir şey yarattınız. Onun için Babilon'u burada ben böyle biraz konuşalım istedim. Dönemi değiştiren birileri olarak. Onun dışında kimsenin getiremeyeceği grupları, kimsenin gelmeyeceği bir yere getirdiniz aslında, değil mi? Daha sonra da Babilon'un ünü şehir efsanesi gibi yayıldı. Gerisini sen anlat, ben ara ara gireceğim.
Yani, öncelikle müziğin gücü.
Evet.
Bir, ikincisi biz tabii her zaman müzik ön planda olsun istiyorduk. Babilon'u da ona göre tasarladık. Yani bir sahne, iyi bir ses sistemi. Onun dışında hiçbir dekor ya da bir şey yok.
Evet.
Bir de kapıdan hiçbir zaman insan seçmedik. Biletler önden satışa çıktı. Biletini alan gelebiliyordu. Önce kadınlar geldi bu arada. O da ilginçti bence.
Ama hep
çok
öyle ya.
Vallahi öyle. Yani
Türkiye'de kadınlar.
Önce kadınlar geldi. Arkadan işte daha büyük kalabalıklar gelmeye başladı. Şöyle yani tabii biz orayı aldığımızda bir kere yani birazcık yurt dışında yaşadıysanız, biraz da vizyonunuz varsa esasında o mahallenin bir noktada kendini aşacağını ve bir transformasyon yaşayacağını görebiliyorsunuz. Yani en azından o potansiyeli taşıdığını hissediyorsunuz. Yani Asmalı Mescid de böyle bir yerdi yani. çok hoş, güzel, ara sokakları olan, trafiği olmayan eski binalar. Bir ruhu vardı. Bizden önce sanatçılar da orada yine yaşamaya başlamışlardı. Çok düşündük, buraya insan gelir mi gelmez mi? Önüne taksi bile gelemiyor esasında. Hı hı. Karanlık. Ama inanıyorduk yaptığımıza. İhtiyacı da görüyorduk, İstanbul'daki ihtiyacı. Bizim ihtiyacımız da vardı. Dolayısıyla girdik. Ben şeyi çok net hatırlıyorum. Yani bunu da hep söyleşilerde söylerim. Açıldıktan sonra ben gerçekten Galatasaray'a kadar karanlıktı. Çok karanlıktı. Ve ben çıkıp işte konser 9.30'da başlayacak. Biz 8'de orada hazırız. Belki daha erkenden bekliyoruz. Ben çıkıp Galatasaray'a kadar yürürdüm o karanlıkta. Mesela Galatasaray'dan iki kişinin geldiğini görürdüm. Yani o kadar karanlık ve o kadar boştu. O iki kişi acaba Babilon'a mı gidiyor? Hı hı. Giderlerse Babilon'u nasıl bulacaklar diye arkalarına takılıp onların peşinden yürürdüm. Gerçekten yani. Çünkü şeyi, o deneyimi anlamak lazım. Hı hı hı. O kadar karanlıktı. Konser bittiğinde biz mesela Babilon'dan çıktığımızda sol taraftan inemezdik aşağıya. Çünkü orası uyuşturucu biraz tehlikeliydi. Hep sağdan Asmalı Mescit üzerinden dolaşırdık. Aşağıda bir otopark vardı. Onu açtırtana kadar bayağı dil dökmemiz gerekti. Ama oldu. Oldu çünkü ihtiyaç varmış bir. Bir de biz orada yani çeşitli daha önce İstanbul'da yapılmayan aylık programla çıktık. Posterler yaptık, broşürler yaptık. Açık Radyo büyük destek verdi. Radyo Oksijen vardı. Onlar büyük destek verdi. Hı-hı. Onlar zaten İstanbul'un daha niş kaliteli yayın organlarıydı. Oradan da şey, Radikal Gazetesi'nin en iyi olduğu zamanlardı. Onlar ciddi destek verdi.
Hep bir dönem Türkiye, İstanbul çok açıkmış sanki. Böyle bir şey bir taraftan da. İşte Çangı'da da konuştuk, Dot'ta da konuştuk. Bir kesim sanki sizleri bekliyormuş gibi. Yani bu müzik çıkışını bekliyormuş, bu bir arada olmayı bekliyormuş. Yani gusto sahibi bir takım insanlar. Çünkü sizin posterleriniz, logonuz, bütün o biletler hepsi acayip özenle hazırlanmış çok şeyler. Onun bir arşivi var mı? Büyük vardır, bir arşivi. Tabii. Nerede onlar?
Bende. Bende herhalde. Bir de Gökhan Akçıko'da vardır diye düşünüyorum.
Evet evet. Gökhan Bey'i de inşallah burada konuk edeceğim yani. Öyle bir amaçlarımdan biri. Bir hafıza çünkü. Şimdi senin bildiğim kadarıyla böyle basın toplantılarından, sahne arkalarından da fotoğraf çekme huyun var değil mi? Öyle ama, bir yerde duymuştum. O fotoğrafları da böyle özenle saklıyorsun, arşivliyorsun. Peki onlar ne olacak Ahmet?
Bilmem. Yani ne olacak? Vakti geldiğinde çıkar ortaya diye düşünüyorum. Şu anda o benim zaten kişisel hafızam. Yani ben çünkü not tutmuyorum, deftere yazmıyorum. Hafızamı öyle tutuyorum.
Ama büyük bir hafıza, hem de kent hafızası. Bir ülke hafızası. Yani bizim için anılar bütünü. Sizin 10. yıl kitabınıza bakarken şöyle düşündüm. Keşke biraz daha yaşım büyük olsaydı. Yani çünkü tam benim de üniversite çağlarım. Mesela ilk konserde ben yokum. Ama ilk konseri ne efsane şekilde anlatan insanlar var değil mi? İlk konserden başlasana.
İlk konser, yani ilk konserden bir saat önce hala bir yerler boyanıyor, tabela asılıyor. Şeyi çok net hatırlıyorum. Birisi girdi içeriye, bara gitti. Bir bira istedi. Bizim daha içki ruhsatımız olmadığı için Coca-Cola verdik. Adamın şaşkınlığını çok net hatırlıyorum yani. Ruhsatımız da yoktu işte. O ruhsatı almak bile bir 6 ay sürdü. Ama tabii ki ilk konserde John Lurie and the Lounge Lizards. John Lurie'yi bilirsin herhalde.
Evet, evet.
Çok çok iyi bir konserdi. Ondan sonraki bir sene zaten işte o sırada tabii bizim belli bir dinamiğimiz vardı. Double Moon'dan dolayı etrafımızda işte İlhan Erşahin, Burhan Öcal, Mercan Dede, bir takım niş sanatçılar hızlı babazula hızlı şekilde Babilon'a evleri yaptılar. Yurt dışından İstanbul'a gelmeyen bir sürü insanı getirdik, sahneledik. Ve dediğin gibi sanki İstanbul bekliyormuş gibi orası bir buluşma noktası, çekim noktası. İstanbul'a değer katan, üreten insanların buluşma noktası gibi oldu. Yani tabii ki normal müşteri de her zaman geldi. Ama onun ötesinde yaratıcı, dediğim gibi üreten, değer katan insanlar hızlı şekilde sahiplendi. Ve Babilon'da bir şeyin mümkün olduğunu gördüler galiba. Yani biz de yapabiliriz gibi hissettiklerini düşünüyorum. Yani yemek tutkusu olan restoran lokantasını, başka bir tutkusu olan galerisini, şusunu busunu, daha bir girişimci şeyi birazcık önünü açtık gibi geliyor. Bir de orada bir enerji, o enerji çok değerli. Ha şöyle söyleyeyim bir de, biz ilk başladığımız günden itibaren, 1989'dan itibaren, çünkü o zamanlar Türkiye'ye yabancı gruplar pek gelmek istemiyorlardı. Hem haritada Türkiye'nin yerini bilmiyorlardı, Müslüman bir ülke, korkuyorlardı. Hem de zaten Avrupa'nın, yani turne şeyin haritasının dışındaydı. Dolayısıyla biz ilk günden itibaren yazışmalarımızda hep İstanbul, İstanbul, İstanbul, İstanbul'u anlattık. Hı-hı. İstanbul'un potansiyelini anlattık. İstanbul'a gelin dedik. Dolayısıyla gelen müzisyenler de buradan çok korku ve beklentisiz gelip bambaşka bir güzellik ve şey buldukları zaman başka bir duyguyla buradan ayrılıyor. Önyargıları
kırılıyor, evet, tabii
ve
ki.
Ve başka bir bağımlılık şey yapıyor. Onlar da İstanbul'un elçisi oldu. Hep İstanbul, İstanbul dedik. Babilon'u açtığımız zaman da biz kendimizi bir dünya mekanı, İstanbul'da bulunan bir dünya mekanı olarak konumlandırdık. Ve mesela yurt dışından gelen gruplar olduğu zaman biz onları hiçbir zaman geldikleri ülkeyle anmadık. Geldikleri şehirle andık. Yani evet. Şehirlerin şeyiyle. O yani çünkü şehrin bir kültürü başka bir şeyi, bulunduğu ülkeden ayrı bir şeyi de olabiliyor, kimliği olabiliyor ya da o şehir, yani o şehirden bir çıkan, mesela Almanya, Berlin'den çıkan bir grubun bütün elemanları Alman, Berlinli olmayabiliyor. Daha global bir anlayışın ortaya çıkardığı bir grup da olabiliyor. Onun için biz hep işte Berlin, Londra, New York, gelen grupları hep o şehirleriyle andık. İstanbul'u da bu insanlara hep şey, yani o zamanlar İstanbul'a şey diyordu, yeni Barcelona diyorlardı. Bizden önce Barcelona çok modaydı. Yeni Barcelona, yeni, çünkü sürpriz ve çok dinamik ve çok başka bir şehir. Ve geldiklerinde Babilon'da da güzel bir kitle buluyorlar. Rahat, yani dünyanın herhangi bir ülkesinde olabilirsin o anda yani. Babilon'a girdiğin zaman İstanbul'da mısın, New York'ta mısın, Londra'da mısın, o da pek belli değil.
Evet. Dinleyici, evet. İyi dinleyici.
İyi dinleyici.
Ya bu arada o şehirleri soracaktım. İyi ki söyledin. Çünkü sizin 10. yıl kitabınızda sanatçıların fotoğrafları var. Hep şehirleriyle anılıyorlar. Hakikaten ne kadar doğru bir şey söyledin. Yani ülkeler hemen bizim kafamızda belli kimlikler ve, ya da siyasi bir şeyler de çağrıştırabiliyor. Ama şehirlerde daha çok kültürü ön plana alarak, aynen, algılıyoruz değil mi? Ne kadar güzelmiş. 10. yıl kitabınız var ya, çok güzel bir şey söylemişsin orada. Ben de onun altını çizmiştim. Ya, kıyamadım, altını çizmedim tabii ki de, işaretledim. Onu söylemek istiyorum. Çok hoşuma gitti senin tanımın. Dünyanın merkezinde, coğrafyaların en zorunun ortasında, karmaşıklıklar içinde bir ülkede, şehirlerin en güzelinde, ufku açık, kafası karışık, güzel insanlarla bir arada. O kadar hoşuma gitti ki bu. Sonra diyorsun ki Babilon, sapla samanın birbirine karıştığı bir imkansız, bir rüya, iyi bir fikir, büyük bir projeydi başlangıçta. Memo ve Cem ile ortaklığımızın meyvesi, Pozitif'in çocuğu, Double Moon'un kardeşi ve kocaman bir ekip çalışmasının eseri oldu sonra. Canlı müziğin gücünü gösteren, iyi çalınan müziğin tılsımıyla beslenen ve kaliteli müzik, uygun mekan, meraklı insan denkleminde hayat bulan bir varoluş. Şahane bir anlatım ya. Bayıldım ben buna. Bu arada kitap da çok güzel. Yani 10. yılınızda derlenmiş. 20. yılınızda var mı böyle bir şey?
Ne yazık ki.
Ne yazık ki. Bence çok güzel. Peki bir de buradan gelip geçenler, ünlü sanatçılar, hangi konserleri yaptınız büyük büyük, ondan da bahsetmek isterim. Bu arada içki ruhsatı ve ilk konser demişken Can Dörü'nün bir anısını okudum. Şöyle ki Babilon'da bakıyor, konser çok güzel gidiyor ama insanlar böyle sallanıyorlar, çok yüksek değil kafalara, öyle mi hissediyor, neyse işte nasıl tarif edilirse. bir ara veriyor, durduruyor insanları. Diyor ki gidin çevreden bira mı alacaksınız, ne alacaksınız, için öyle gelin ya da buraya getirin diyor. Ondan sonra devam edelim konsere diyor, değil mi? Öyle bir muhabbet de var.
Bir de insanlar alışık da değil şeye. Yani böyle bir ortamda konser dinlemeye çok fazla. Yani Türkiye'de o zamana kadar caz kulübü dediğiniz şey işte masa düzeni. Sandalyeye oturup bir garson gelip önünüze önce leblebiyi falan koyup birayı koyup daha ağır abi takılacağınız bir düzen. Dolayısıyla çok böyle salınacağınız, sallanacağınız, dans edeceğiniz, kendiniz istediğiniz gibi hareket edeceğiniz bir düzende kendini ifade etmeye çok alışık değildi insanlar. Zaman içinde o gelişti. Birazcık da şey ayakta yani oturacak yer yoktu genelde Babilon'da. Bir takım caz konserleri dışında genelde hep ayakta şey yaptık.
Tabii Faruk Eczacıbaşı anısını okudum mesela. Üstüne içki dökülmüş, sonra bana bedava tişört verdiler diye anlatıyor. Çok hoşuma gitti. Hala giyerim diye. Siz işte çevrenizde öldüğünüz insanlar, müdavimler, o ahale, daha sonra yaptığınız partiler. Yani işte nakış gibi ördüğünüz bir program var ya, o programın nasıl örüldüğünü de tabii bize anlat. Bütün bunlarla birlikte işte ne bileyim All This But Goldies var. Ondan sonra 45'likler var. Bir dönem ben ona hiç denk gelmedim ama fasıl döneminiz varmış. Böyle böyle şeyler de kattınız. Biraz işte mesela roman müziği. Ne bileyim türküler var. Pek çok müziği bir arada harmanlamanız da söz konusu değil mi? Biraz o kafanızı da anlatsana.
Yani biz bir caz mekanı olarak bilinsek de Babilon'da halay da çekildi, horon da tepildi, göbek de atıldı. Ve biz bundan hiçbir zaman gocunmadık. Bir takım müşteriler gocundu esasında, yakıştıramadılar. Yani oradan tepki aldığımız da oldu. Ama yani bizi çok etkilemedi. Birazcık kafamızı karıştırsa da şey olarak yani bizim için önemli olan samimi müzisyenlere sahne olmaktı. Ve müziğin her türlü aktarımına ya da ifadesine sahne olmaktı. Buna özen gösterdik. Onun için yani Kazım Koyuncu da çıktı. Bir dönem roman müziğine sahne verdik ve Balkanlardan da bunu yapan. Yani mesela dünyada o bir dönem çok modaydı.
Evet tabii tabii.
O zamandan bir iki yıl önceden başladık. Yani biz o modaları yani birazcık da tabii ki işimizden ve bağlantılarımızdan dolayı da bir takım akımların geldiğini önceden hissedebiliyorduk, görebiliyorduk. Ve o akımların gelmesini beklemeden o akımın bir parçası olmayı başardık. Yani tabii. Anadolu Pop'ta da bu böyle. İşte Balkan müziğinde de bu böyle.
Fasıllarda da öyle.
Ama en çok tepkiyi tekrar söyleyeyim. Bir takım Türk müziği, mesela Özcan Deniz'in oldukça başarılı ve özgün bir şeyi vardı. Çok tepki gördük Babilon'da Özcan Deniz çıkardık diye. Yani demediklerini bırakmadılar. Ya da bir dönem bombalar patladı işte bu New York'taki İkiz Kuleler'in yıkıldığı zaman falan. Hiçbir müzisyen Türkiye'ye gelmek istemiyordu yurt dışından. Ama bizim o zamanlar Double Moon'un en kuvvetli zamanıydı. Mesela o zamanlar işte Burhan Öncal 4 gece çıkıyordu. Mercan Dede 4 gece çıkıyordu. Değişik bir şey denedik. Yani Mercan Dede'yi her gece farklı bir projeyle falan. Buna da çok tepki gördük. Yani şey olarak yerli müzik hep yerli mi yapacaksınız falan gibilerden. Yani insanlar Babilon'u alıp bambaşka bir yere koyuyordu. Bizden daha fazla şey.
Sahiplenip.
Bunun faydasını çok gördük esasında. Yani bunlar birazcık bizi kafamızı karıştırsa da öte yandan insanların Babilon'un sahiplenmesi ve Babilon'u savunması. Çünkü o sırada sosyal medya diye bir şey çıktı karşımıza. Sosyal medyada biz hiçbir zaman kendimizi savunmak zorunda kalmadık. Hep bizim kitlemiz bir konu olduğunda bizim adımıza bizim müdafaamızı yapıyordu. Şey yapıyordu. Öyle bir şeye dönüştük.
Ya tabii Sabahat Akkiraz da çıktı, Aydın Esen de çıktı ama bir taraftan Patti Smith de çıktı, Manu Chao da çıktı. Dört ismi de sahnede izlemiş bir insan olarak böyle nasıl getirebiliyorlar? İçeriye 450 kişi alan bir yer. Küçük, maliyet çok fazla olmalı değil mi? Yani hani mesela Tom Waits hiç getirilemez. Hep söylenen bahanelerden biri şudur. Hep küçük mekanda çıkmak istiyor. O küçük mekanda o masrafı karşılamıyor. Değil mi? Hep bu söylenir. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı ama. Şimdi siz gerçekten de çok da büyük olmayan bir mekana. Belki de yeterlidir bilemiyorum onu ama. Hani bir açık hava tiyatrosu değil sonuçta Patti Smith'i getirdiğiniz yer. Ya da işte... Say isimleri, o kadar büyük isimler getirdiniz ki bu bağlantılar ve ilişkiler nasıl oldu? Bir takım işte Booker diyorsunuz değil mi ona? Yani onlardan da bahsetsene, o iş kolları da var sizin alanınızda. Yani onları da Türkiye'de pek çok insana öğrettiniz, siz de öğrenerek muhtemelen.
Yani ilk Babilon'da da ilk başladığımızda tekrardan biz İstanbul'u pazarlayıp yurt dışındaki ajanslara... İşte İstanbul'u pazarlayıp belli bir teklifler yapıp ikna etmeye çalışıyorduk. Bir noktadan sonra esasında artık onu yapmaya ihtiyacımız olmadı. Ajanslar sanatçılarını Babilon'da çaldırtmak istedi. Bu çok önemliydi.
Evet.
Ve şeyi de biz ilk açtığımız günden itibaren bir dünya mekanı yapmak istiyorduk Babilon'a ve hep öyle davrandık.
Hı hı.
Şeyimizle de kendimize hep öyle çeki düzen verdik. Dediğin gibi tasarımımızla. Ses düzenimizde, programımızda hep bir dünya mekanı olarak, yani o programın tamamı da bir şey söylüyor çünkü. O programın tamamı Babilon'da çıkan isimlerin bir arada konduğunda baktığınız şey çok şey söylüyor. Yani yurt dışındaki insana da çok şey söylüyor. O çok önemliydi. Ve o anlamda arada sırada para kazanmasak da sadece prestij için bir takım Manu Chao, Patti Smith, Marianne Faithfull gibi isimleri çıkartmak çok önemliydi. Yine orada esasında Garanti Bankası'nın sponsorluğu vardı. Orada da Ergun Özen'in çok büyük katkısı vardı.
Biz Babilon'da başka bir şey yaşadık. Yani orada aşık olanlar vardır, bir ilişki kuranlar vardır, kapısında takılmaktan bile hoşlanan vardır. İyi müzik... Hem de ev gibi. Birisi öyle demiş Serracilim sizin kitabınızda. Çok hoşuma gitti. Mesela ben öyle hissettim açıkçası. Başka biri yahu biz eskiden ne yapıyorduk dedirten mekan demiş. Hakikaten yahu biz eskiden ne yapıyorduk yani onu düşünüyorsun Babilon'la ilgili konuştuğunda. Grippi'nin solisti de telif ödüyorlar diyor coverları bile. Bu çok önemli bir şey. Siz şöyle bir şey yapıyormuşsunuz. Sanatçılardan çalacakları şarkıların listesini alıyorsunuz. Coverları bile telif ödüyormuşsunuz. Bu da niçin önemli? Çünkü sadece sahnedeki müziğe değil o müziğin yaratılmasına da katkıda bulunmak demek değil mi? Yani ne kadar önemli bir incelik. Bugün çok var mı bilmiyorum ama çok hoşuma giden bir ayrıntı.
O zamanlar öncüydük tabii bu telif konusunda. Tek yapan bizdik büyük ihtimalle. Ama şimdi artık o kanunlar yerleşti. Büyük ihtimalle her bar kulüp yapmıyordur ama salon ya da zorluda çıkan bir sanatçının da telifi %100 ödeniyordur diye düşünüyorum.
Özellikle tam Türkçesi bulunamıyor diye konuştuğunuz için ben de öyle söyleyeceğim. Bu booker olmak, book etmek bir sanatçıyı. O meseleyi biraz anlatsana bize. O nedir, nasıl yapılır, zorlukları nelerdir? Siz de Elif Cemal uzun süre yaptı galiba.
Yani booking, şimdi yurt dışında çeşitli ajanslar var. Bu ajansların da kendi sanatçıları var. Bir menüsü var diyelim. Bu sanatçılar da bazısı turneye çıkıyor, bazısı turneden çıkmıyor, direkt getiriyorsunuz. Ama bu sanatçıların da bir şeyi var. Ama tabii ki ajans da sanatçısı için en karlı, en az yorucu olan şeyi, turne programını yapmakla yükümlü. Burada ilişkiler çok önemli. Ajansın sizi tanıması, sizi güvenmesi, sanatçısına burada iyi bakacağınızı bilmesi... Artı tabii ki teklifiniz önemli. Ama teklifin rakamı tek başına yetmiyor. Gerçekten güvenilirlik ve şey önemli. Çıktığı mekanın reputasyonu önemli. Bu uzun bir süreç. Yani bu şey sanatçı işte ajanslardan arada sırada mesaj geliyor. İşte aylık bu ay turneye çık ya da işte bir sene sonra bu ay turneye çıkacak sanatçı bu falan diye. Siz de işte ona bir teklif hazırlıyorsunuz. Ben şu tarihlerde... Şu mekan için kapasitesi şu kadar. Biletleri şu fiyattan satacağım. Oteli şunu bunu ben ödüyorum. Ses düzenim şu. İki konser için şu fiyatı teklif ediyorum diye. Sonra başlıyorsunuz beklemeye.
genelde bekliyorsunuz da bekliyorsunuz. Yani eskiden daha şeydi, yani ilk zamanlar çok daha zordu. Çünkü adamın listesinde siz son sıradasınız. Yani dolduramazsa size veriyor. Yoksa daha kolay, yani Berlin'den atıyorum Amsterdam'a geçmek çok daha kolay onun için. Dolayısıyla bekliyorsunuz. İngiliz ajanslar genelde oldukça küstah ve şey, kaba. Yani tek kelimeyle cevap ya da cevapsız mesajlar ya da şey. Bekliyorsunuz. Adamın sinirini bozmadan yokluyorsunuz. Tekrar bekliyorsunuz. Gerekirse teklifinizi biraz yükseltiyorsunuz.
Çok zor bir iş.
Tabii tabii, yani paranız hiçbir zaman yetmiyor esasında. Bekliyorsunuz. Bir noktada o konfirmasyon mesajı gelirse sevinçten tavanlara vuruyorsunuz. Yok rejection gelirse de üzülüyorsunuz, ama bunun ikisi de mümkün. Yani her, yani bir program yapmak için her ay ya da devamlı bir olta atmanız gerekiyor şeye ve bunların arasından belli bir şey. Ya da siz teklifinizi yapıyorsunuz şu tarih için, adam diyor ki iki ay sonra şu tarihi olursa olur filan gibilerden. Devamlı orada bir şey var. Senede 2-3 defa yurt dışında konferanslar yapılıyor. Burada gidip adamlarla görüşüyorsunuz. Onun için de biz Babylon'un programını, işte Patti Smith ya da işte Marianne Faithfull, Manu Chao dediğiniz konserleri de yaptık. Çünkü o bizim, tabii bu gibi isimlerin ajanları da daha nitelikli ya da daha meşhur ya da menüleri daha geniş ajanlar. O ilişkileri de yapmak için. Ya da işte bizim kendi CV'mizde Patti Smith burada çıktı diyebilmek için bunu yaptık. Ayrıca biz ilk günden, onu demin diyordum, ilk günden biz kendimizi bir dünya mekanı olarak tanımlamak istedik, gördük. Ve zaten 2-3 sene sonra bir ünümüz yayılmaya başladı. Önce müzisyenler arasında yayıldı. Dolayısıyla Londra, Paris, Berlin, New York'taki belli tip, diyelim ki caz ya da elektronika yapan müzisyenler birbirlerine bahsetmeye başladılar. Çünkü buraya geldiklerinde gerçekten, yani sırf Babylon'daki konser değil, ondan öncesi sonrası İstanbul, tanıştıkları insanlar, sokakları, İstanbul'un dinamikliği, tılsımı.
İlhan Erşahin, Mercan dedi. Onlar da sizin bir tür ajanınız mı diyeyim,
tabii ki,
ne diyeyim?
İlhan, özellikle İlhan'ın New York'taki kendi tabii dünyası, çünkü İlhan da orada bir kulübü var ve orada müzisyenlerle çok yakın. İlhan'ın dünyası bize çok büyük bir kanal oldu. Sonra zaten New York Times'a çıktık. İşte İstanbul'un sesi global diye Babylon'dan bahsetti. O sırada, ha zaten o sırada Babylon, yani bu zaten 1999 ile 2010 seneleri arası İstanbul'un altın yılları. Her açıdan. Sadece yani Babylon belki önce oldu ama zaten İstanbul'da belli bir hareket başlamıştı. Beyoğlu'nda sağdan soldan kulüpler açılmaya, restoranlar açılmaya, galeriler açılmaya başlamıştı. Çok sokaklar cıvıl cıvıl olmaya başlamıştı ve çok turist geliyordu. Çok heyecanlı zamanlardı onlar. Bir de biz Double Moon'dan dolayı da, Double Moon'u da İstanbul'un sesi olup olarak konumlandık. Yurt dışında dağıtım yapıyorduk. Yani Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de anlaşmalarımız vardı. Orada dağıtımcılarımız vardı. Ve önem verdiğimiz bölgelerde bizim tanıtımımızı yapacak PR firmalarıyla da çalışıyorduk. Ve devamlı işte İstanbul, İstanbul, İstanbul diye Double Moon'u pazarlıyorduk, tanıtıyorduk. Dolayısıyla o sırada çok yurt dışından gazeteci de geliyordu İstanbul'a. Sadece Babylon için değil, İstanbul'u hakkında yazı yazmak için. Ama Babylon'da onların duraklarından mutlaka bir tanesi oluyordu. Dolayısıyla heyecanlı zamanlardı çok.
Peki çok isteyip de getiremediğiniz birileri kimlerdir?
Çok isteyip de getiremediğimiz, şimdi düşünmesi zor ama yani pozitif olarak Tom Waits. Onlardan
işte
bir tanesi tabii ki. Ama o iş yani bir şey olmadı. Ölmeseydi Bob Marley diyeceğim ama o bizden önce şey oldu. Valla pek düşünemiyorum çünkü istediklerimizin %90'ını getirdik gibi geliyor. Şöyle ya da böyle mutlaka vardır ama böyle şu anda öyle şey aklıma tam gelmiyor.
Peki ismi kim buldu Babylon?
Cem Yegül. Yani Babylon ismine gelene kadar 1000 tane isim düşündük. esasında Babilon, başta demiştim biz Gege çok severiz ve o felsefede Babilon bütün kötülüklerin merkezi olan bir şehir. Yani negatif bir şeyi var. Dolayısıyla orada çok tartıştık aramızda. Bu olur mu olmaz mı diye. Hem onu logoda çözdük on-off işaretiyle. Biz esasında Babilon'u kapatıyoruz bir şekilde. Hem de Babilon demin dediğim gibi bizi global bir isim. Yani universal olarak doğru konumlandıracak bir isim.
Evet.
İyi ki de Babilon'u seçmişiz yani.
Evet. Kenan Ünsal tasarlamış değil
Kenan
mi?
Kenan tasarladı. Logomuzdan da çok. O logo da çok gitti geldi ama son noktada yani o karşımıza geldiğinde çok memnun. Yani insanlar da çok sevdi o logoyu.
Hiç eskimeyen bir logo oldu gerçekten de. Ben Elif Erdost'u anmak istiyorum burada. Babilon Elif diye sizinle neredeyse ilk günden beri diyeceğim. Birlikte olan Elif. Herkes de onu tanır böyle sarışın kısa saçlı. İsmini bilmeseniz bile hep oralarda görürsünüz. Her şeye koşturmuş. Çok güzel de anlatıyor o ilk günleri nasıl başladığınızı. Bayağı size hani masraflarımı karşılayın. Elektrik faturası, kola, sigara vesaire ben sizden çalışmak istiyorum demiş ve çok güzel bir tanımı var. Onu söylemek için de Elif'in adını anmak da istedim. Niye bu kadar uğraşıyorsun, çalışıyorsun, gece gündüz işte 7'de geliyorsun, 9'da çıkıyorsun, 9'da geliyorsun, 3'te çıkıyorsun, her işe koşturuyorsun diyorlar. Diyor ki bu işten Türkiye'de sadece bir tane var. O kadar güzel bir tanım ki. Bir de Babilon bir yaşam tarzı ve ona herkes sahiplendi diye de bir tanımı var. Gerçekten de o yaşam tarzını hemen ne kadar çabuk iliklerimize çektik. Peki bu işin değişmesi de söz konusu oldu. Nedir? İşte abim vefat etti. Ondan sonra onun hayalini gerçekleştirmek için diye düşünüyorum. Bir Kapadoks zaten hep istediğiniz bir şeydi. Biraz oraları, o dönemi de anlatsana.
Yani şöyle, sonuçta 1989'da başladık. Fark etmeden yıllar geçmiş, geçiyor. Yani 2009 dediğiniz Babilon 10. senesinde kitabı çıktığı bizim 20. senemiz. 20 senede uzun bir vakit ki bu 10 sene önce. Tabii o şeyle beraber yıllar geçiyor. Biz de artık yaş alıyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz var. Hayat şeylerimiz değişiyor. Önceliklerimiz ister istemez değişiyor. Kaygılarımız değişiyor. Yaşadığımız stres esasında yani bu işler çok keyifli, çok güzel gözükse de bir yandan da çok sıkıntıları da var.
Tabii.
Yani çok stresli bir iş.
Her şey bir yana çok parçalı, çok insanla alakalı.
Çok parçalı. Bir de biz o yani sırf Babilon değil. O dönemde hem Babilon hem Double Moon hem Pozitif. Yani üç parçalı yani çok büyüdük. Yani biz ilk başladığımızda önce 3 kişi, sonra 4 kişi, sonra 5 kişi, 6 kişi. İlk 10 sene şey öyle 6-7 kişi gittik. Babilon açıldıktan sonra büyümeye başladık. Babilon'un başarısı zaten yani Pozitif, biz zannediyorduk Pozitif tanınıyor, biliniyor. Ama esasında yine çok niş bir oluşummuş. Ama Babilon bizi başka bir boyuta taşıdı. Babilon'un başarısı bize Rock and Coke'u getirdi. O bambaşka boyutta bir festival.
Evet.
Rock and Coke tabii ne kadar büyük olursa derdi de o kadar büyük. Sıkıntısı, stresi de o kadar büyük. Riski o kadar büyük. Arkadan Babilon'ları biz yazın kapattığımız için yaz operasyonu Alaçatı'ya gittik.
Evet tabii onu analım.
Alaçatı da o zamanlar uyuyan bir kasabaydı. Oranın gelişiminde de bir faydamız olduğunu düşünüyorum. Ama o da zor bir operasyondu. Yani 2 aylık bir operasyondu. 2 ayda, 2 ayın ilk 6 haftası bütün yatırımınızı geri alıp son 2 haftada kâr etmeye çalıştığınız bir operasyondu. Yoruluyorsunuz hazırlanırken Kapadoks'tan. Yoruluyorsunuz. Sonra o etkinlik gerçekleşince öyle bir aydınlanma, öyle bir mutluluk, öyle bir şey geliyor ki o sizi bir sene daha taşıyor. Çok güzel bir duygu o. Ve yaptığınız şey Babilon'da da öyle oldu. Yani Babilon'da hem başarılı olduk şu bu hem de gerçekten demin bahsettiğimiz gibi bir İstanbul'a ait bir mekan oldu ve İstanbul'un gerçekten o güzel insanları dediğim değer katan, nitelikli bir kitlesiyle beraber arkadaşlıklar ve dostluklar ve şey bir ilişki başladı. Yani hayatta tanımayacağım insanlarla tanışmaya başladım. Hayatta çalışmayacağımız insanlarla çalışmaya başladık. Çeşitli dostluklar kuruldu. Çevremiz çok genişledi. Çok çok değerli esasında bu.
Tabii.
Bunlar her zaman taşıdı. Ama bir noktada da işte dediğim gibi yaş alıyoruz. Çocuk var. Biz şirkete 2013'te hisselerini doğuşa sattık. Ortaklığa girdik. Hı hı. Ondan bir 7-8 sene önce bir gün Memo ile Cem geldiler bana. Dediler Ahmet bir noktada şirketi satmaya ne dersin dediler. Ben dedim dünyadaki örnek oluşumlardanız gerçekten o anlamda. Yani hem kulüp hem plak şirketi hem festivali olan bu sinerjinin birbirini beslediği örnek oluşumlar. Yurt dışına konferanslarda falan çok övgü alıyoruz. Müzisyenlerden de sektördeki insanlardan da. Önce niye dedim sonra onlar dedi yani esas şikayet eden sensin dedi. 3 senede bir kriz yaşıyoruz. Ekonomik kriz, savaş, deprem hep risk, hep sıkıntı, hep risk, hep sıkıntı nereye kadar?
Hı hı.
Ha haklısınız dedim ve biz o noktadan itibaren esasında şirkete bir noktada artık şey yapmaya, ortak almaya ya da satmaya karar verdik. Ve ona göre daha da büyüme yoluna girdik çünkü şey yapmak için. Onun için de daha büyük konserler, stadyum konserlerine kalkıştık. Şey yaptık, daha büyük riskler. Memo akıllı bir adamdı. O hep önden giderdi zaten. O bu yolu yani çok şey yaptı. Bu projeyi o eline aldı. Cem'le beraber. Cem de şey konusunda iyiydi. İnsan ilişkilerinde ve bu tip ilişkileri yönetmekte. Yurt dışında Live Nation'la görüşüyorduk. O dünyadaki en büyük firma bu konuda. Festivaller ve konserler konusunda. Sonra bir şekilde doğuşun da büyüme dönemiydi ve bir şekilde doğuşla işbirliğine girdik. İyi ki de girmişiz çünkü Türkiye'nin de çok zor zamanları başladı o sırada. Yani 2013'ten itibaren Gezi ile beraber o demin bahsettiğin Booker. Yani biz sektöre yeni bir terim kattık. Unbooking diye. Yani yaptığın işi bozmak. Çünkü book ediyorsun, anlaşıyorsun sanatçıyla. O da turnesini sana güvenerekten yapıyor. Sonra burada bir bomba patlıyor, bir şey oluyor, o konseri iptal ediyorsun. Force majeure diye bir şey var. Tamam belki iptal edersen paranı geri alabiliyorsun ama hem o bir süreç, yazışma ve şey olarak hesaplaşma açısından bir süreç. Hem de karşı tarafın bütün planlarını mahvediyorsun.
Bir de güven kaybı oluşturuyor sonraki yıllar için.
Bütün turne şeyi. Yani iş çok zorlaşmaya da başlamıştı bu dönemde. O sırada Memo'nun hastalığı da geldi.
Hı hı.
Memo'nun hastalığı ile beraber tabii ki yani kaybı diyelim. Anlam bir şeyler anlamını yitirmeye de başlıyor. Hayat ilerliyor falan derken biz doğuşta bu işbirliğine girdik. Ben hiçbir zaman da geriye bakmadım yani şey olarak pişman değilim.
Hı hı.
İyi bir ortaklık olduğunu düşünüyordum, düşünüyorum. 5 sene yönettik. 2018'in sonunda da ben misyonumu tamamladığımı düşündüğüm için ayrıldım.
Onu düşündürten ne oldu? Çok güzel bir metin yazmıştım. Ben böyle gözlerim dola dola okudum.
Yani bir kere o şeyde doğuşla ortaklıktan sonra bütün gerçek anlamda doğuşa karşı sorumluluğu Cem üstlendi. Ben zaten o topa girmek istemedim yani. Ben çünkü öyle kurumsal bir insan değilim. Ben daha sokağa yakın ve sanatçılığa yakın olmayı tercih ediyorum.
Hı-hı.
Ve işin o tarafında kalmayı tercih ediyorum. Ama doğuşun beklentisi ise her zaman daha büyük, daha güçlü, daha büyük bir oyun planıydı. O bana biraz ters geliyordu. Ben büyümektense butik ve niş kalmayı her zaman tercih ettim. Ve Cem işin gerçek anlamda stresine o yüklendi. Ben de zaten Memo'nun kaybından dolayı o yani belli bir şey yaşıyordum. Bir de artık bu stres gerçekten çok sıkmıştır. Yani çocukların büyüğü onu şey yapıyor yani. Gerçek hızı büyüyorlar ve elinden kayıp gidiyor.
Hı hı.
Hayat kayıp gidiyor. Biz çünkü işe başladığımızda, pozitife başladığımızda şöyle planlarımız vardı. 6 ay çalışacağız, 3 ay dünyayı dolaşacağız falan gibilerini. Yani sırt çantasını alıp falan böyle bir yaşam şeyi içindeydik. Hiçbir zaman ona fırsat olmadı. Çünkü hep büyüdü, hep büyüdü, hep büyüdü. Hep sorumluluklar arttı. Rüyalar arttı. Biz de tabii o topa hep girdik. Ama bir de bakıyorsunuz ki 50 yaşınıza gelmişsiniz ve artık yani bir şeyler geri dönüşü olmayan yolda. Dolayısıyla bir noktada nokta koymak gerekliydi yani.
Evli miydiniz? Çocuklarınız var mıydı bunları kurmaya başladığınızda?
Yani ben 97'de evlendim. Babilon açılmamıştı. Evet, 2003'te evet. Çocuklarım oldu. 2004'te Rock'n'Coke yapmaya başladık. 2005'te Alaçatı'yı açtık. Yani işte o seneler 40 ile 50 arası bir kendi adıma en yoğun çalıştığım ve sorumluluğumuzun ve stresimizin en çok arttığı dönemde çocuklarımızın da şey olduğu.
Üretkende bir dönem ve onların da yeni başladı.
Onların da şey olması gerektiği bir dönemdi ve hakkını verdik. Ama bir noktada da artık bir vites düşürmek ve şey yapmak gerekiyordu.
Sizin çocuklarınız nasıl insanlar? Mehmet Bey'in, senin?
Yani ben şunu hatırlıyorum. Ben çocuklarım doğduğumda bir sürü insandan mesaj geliyordu. Bir arkadaşımdan gelen mesajı hiç unutmadım. İnsan olsunlar dedi. Yani o bana çok dokundu. Ve ben mesela biz kendi adıma çocuklarıma hiçbir zaman şey yapmadım. Yani basketçi olsun, tenis oynasın, satranç oynasın, ona da gitsin, buna da gitsin. Yani o olanakları tanıdık ama hiçbir zaman zorlamadım ve itmedim ve şey yapmadım. Yani ona belli iyi olma ve işte o insan olmayı öğretebildiğimizi düşünüyorum. Yani zaman içinde yollarını buluyor. Kızım bir şekilde bir tutku buldu, dansa çok meraklı. Delicesine şey
yine yapıyor. Sanatsal bir şey.
Evet, yani akademisi de çok iyi. Oğlum birazcık daha bana benziyor. Ben de geç açılmıştım. Yani ben hatırlıyorum ya. Ben oğlumun yaşındayken şeydim yani. Ne yaptığımı farkında değildim. Daha çok aklım havadaydı. Ergendim, şuydum, buydum. Onun için ondan da hiçbir sıkıntım yok. Güveniyorum yani, o da bir şekilde vakti gelince yolunu bulacak. Ama şey konusunda hiçbir zaman bu konuda büyük konuşamazsın ama sanki iyi iki tane insan yetiştirdik gibi geliyor.
Ha, maşallah.
Ali de öyle. Ali de yani babasının genlerini taşıyor. Tabii onun için çok zordu bir baba kaybı, şu bu.
Çok ama erken yaş çok, zaten. Yani çok 54 erken. Müydü?
Evet, 54'te kaybettik.
Sizin aranızda 3 yaş var, sen küçüksün.
Evet.
Evet, 3 yaş küçüksün. Ya size baktığımda bu kadar ayrıntılı soruyorum. Çünkü bir model görüyorum. Yani Mehmet Ulu kaybettiğimizde ben yani birkaç kere görmüştüm, merhabalaşmıştım falan. Yani daha ileri bir ilişkim yoktu. Ama o kadar üzüldüm ki. O kadar üzüldüm ki. Yani çok iyi hatırlıyorum. Vatan internetin başındaydım o zamanlar. Böyle haber geldi. Yerime çakıldım, gözümden böyle yaş indi inecek. Çünkü çok üzüldüm. Bizim kafamızda farkında olmadan bir imaj çizmiş, arkadaş olmuş. Yani belki sen de öyle, Cem Yegül de öyle. Hani bize bir şey kattınız çünkü. O konserlerde gördük, görmedik uzaktan. Hani bir tanışıklık yaratıyor. Sonradan baktığımda da işte başka işler, başka kafalar, bir inat var. Bir değiştirme var. Yani Sanra'yı dinledik biz Washington'da, Kilimanjaro'da. Biz onu buraya getirelim. Ya da işte Kapadoks'a takıyor, Kapadokya'ya. Kapadoks muydu o zaman ismi bilmiyorum ama biz burada bir festival yapmalıyız diyor. Ve onun için uğraşıyor. Bu o kadar değerli ki öyle insanları görmek, var olduklarını bilmek ve bunun için çaba harcadıklarını, bunu başarıyla bir yere getirdiklerini izlemek. Yani hani böyle İzlandaca'da bir kelime varmış, Türkçe'de yok. Ben de şimdi kelimeyi unuttum ama başkasının başarısından gurur duymak. Ya bir kelime var. Türklerde çok olmayabilir, onun için kelimemiz yoktur belki ama ben gerçekten sizlerin başarısından gurur duymuşumdur. Belki de bana çok dokunduğu için, bana kültürel manada bir şeyler kattığı için. Yani ne bileyim, kasetlerle büyüyen bir çocuğum, kartonetleri böyle deli gibi ezberleyen, bakan, hani koklayan, etrafında ve başında sonunda ne var bakan bir insanım. O müzisyenler buraya geliyor ve kardeşim bir de caz geliyor, blues geliyor. Yani caza ne kadar yakınız. Hani bir espri vardı ya, Bayburt'ta caz konseri yapılıyordu. Bayburt olalım böyle zulüm görmedi. Öyle bir kültürden geliyoruz ve tıklım tıklım dolduruyoruz yani Babilon'u. Ondan sonra başka festivaller oluyor. O festivallerde dağılıyor. Seçemiyoruz artık yani. Nedir bu caz merakımız? Düşünsene yani kaç yıllık Akbank Caz Festivali var. Yani işte bu yasaklar şeyler olmasaydı belki Efes Blues Festivali, Efes bilmem ne festivali, başka festivaller de çok olacaktı. Rock'ın Kok devam edecekti vesaire. Yani başka bir kültür getirdiniz. Onun için sizler, çocuklarınız neler yapıyor, nasıl insanlar, onlar devam edecekler mi? Tabii ki çok merak ediyorum. Peki Cem Yegül devam ediyor mu şimdi?
Yok, o da ayrıldı.
O da ayrıldı. O ne zaman ayrıldı?
O da benden bir ay sonra ayrıldı.
Peki sen bir şeyler yapıyorsunuz Mehmet Ulu adına. Sitenizi gördüm. Çok güzel bir site olmuş mesela. Onun adına Düşler Akademisi'nde bir şeyler yapılıyor. Her sene bir anma konseri oluyor. Biraz onlara da anlatsana.
Ya şöyle bir kere yani Mehmet kardeşimdi. Ama ondan öte ya bir kere biz bir hiçbir zaman işi yaptığımız zaman kendimizi çok beğenmedik ya da o gurur duymaktan çok tabii ki mutlu olduk.
Hı hı.
Aydınlandık işte o şeyleri yaşadık. Ama hep bir sonraki şeye baktık. Yani o şeyimizin başarımızı bizim başımızı hiçbir zaman döndürmedi. Babilon'a da hiçbir zaman biz mal sahibi olarak gitmedik. Müzik sever olarak girdik çıktık. Festivallerde de öyleydik daha çok. Dolayısıyla işin içinde olduğumuz sürece hep işimize baktık. Belki de başarımızın bir şeyi de oydu. Yani başımız dönmedi, kendimizi şaşırmadık. Bir ikincisi ben kendi hayatıma baktığım zaman ben bu yola Memo sayesinde girdim. Tamam, iyi bir üç şeyimiz, ortaklığımız oldu. Birbirimizi tamamladık, faydamız oldu. Ama Memo olmasaydı ben bu yaşadığım hayatı ya da bu yola girmezdim. Onun sayesinde girdiğim için de çok değerli buluyorum Memo'nun katkısını. Durup dönüp geriye baktığınız zaman da hani diyorum biz hiçbir zaman yani başımız dönmedi ama bir noktada durup geriye baktığınızda da bir şeyler var ortada. Yani bir şeyler yapılmış, bir şeyler başarılmış, bir yollar alınmış ve özellikle geçen sene ben işte pozitiften ayrılırken ki bana geri dönüşler ve şeylerde de onu çok hissettim. Yani çok insandan çok güzel şeyler duydum yaptıklarımızla ilgili.
Hı hı.
Onun değerini o zaman daha çok kavradım şey olarak. Çünkü ben şöyle bir duyguya kapıldım. Ayrıldıktan sonra bir anda tabii hayatımdan stres çıktı. Yani o stres çıktığı anda ben şeyi... Bir de aggression da çıktı ya agresyon çıktı yani o agresyon çünkü işin içinde ister istemez var ve o agresyon bazen gerekli olsa da insanı kötü etkiliyor yani.
O kadar da sakin görünen bir insansındır ki Ahmet.
Yok benim ters, çalışanlar bir tersim terstir ve çok ciddiye aldığım için.
Evet çok mükemmeliyetçi de ayrıntıcı da duruyorsun orası
öyleyim,
ayrı.
Öyleyim takıntılı şekilde. Dolayısıyla o bıraktıktan sonra şeyi fark ettim bir anda... Ulan dedim biz 20-30 sene nasıl yaşadık böyle yani bu kadar stres, bu kadar şey, bu kadar çalışı. Yani bir an hatta hayatımı boşa harcadım gibi bir şey geçti. Çünkü işte birazcık kendi zamanımdan çaldım, anne babamla ilişkimden çaldım, çocuklardan çaldım falan gibilerden. Ama tabii ki hayatımı boşa harcamadığımı biliyorum bu geride bıraktıklarımızdan dolayı. Bu yol Memo'nun açtığı yoldu. Memo'nun kaybı çok acıydı tabii. Ve ben o zamanlar başkasından duyduğum bir şeyi Facebook'ta da yazmıştım. İnsanlar ancak unutulduklarında ölür, hı hı, diye. Onun da esiri oldum o cümlenin. Yani ben orada Memo'nun unutulmamasını kendime misyon bir şekilde. Yani bayağı görev şey yaptım. Tabii bunun da esiri olmak istemiyorum. Çünkü bunlar hep çok sübjektif ve şey... Yani neyin doğru neyin yanlış olduğu da tam belli değil. Abartmadan ama Memo adına Memo'yu yaşatacak şeyleri yapmaya devam etmek istiyorum. İlk iş şöyle bir şey vardı. Düşler Akademisi. Ercan geldi bana. Biz Kaş'ta bir Düşler Akademisi yapıyoruz. Oraya bir stüdyo yapalım dedi. Onun üzerine ona giriştik. Akbank Jazz Festivali'ndeki Mehmet Ulu gecesi ilk sen ilk kaybından sonraki ilk organizasyonda bütün Türk cazcılar çaldı. O gecenin geliri arttı. Cem ve ben biraz koyduk. Artık pozitif biraz koydu. O stüdyoyu açtık. Onlara teslim ettik. Orayı onlar yönetiyor. Yani artık benim bir şeyim yok. Ama tabii ki oranın yaşaması için de bir şeyler arada sırada bir destek ve proje şeyi vermem gerekiyor. Onun çabası içindeyim. Akbank Caz Festivali'nde her sene bir gece yapılıyor Babilon'da. Hı hı. Türk cazcılar çalıyor. Hepsi Memo'nun bir şekilde arkadaşı ve beraber çalıştıkları insanlar. 13 Nisan Memo'nun doğum günü. Memo'nun doğum gününde daha çok Memo'yu dansla ve müzikle ve eğlenerek analım istedik. Yani o şeyde kayıp ölüm gününde pek o daha şey bireysel bir anma. Yani ölümünü hatırlamasak da olur.
Doğumunu kutluyorsunuz.
Doğumunu kutluyoruz gibi bir şey. Bu da artık pozitifin bir organizasyonu oldu. O da benden çıktı artık. O da pozitifin 13 Nisan'da birazcık daha genç yeteneklere sahne verdiği ve ücretsiz konserler, herkese açık konserler, öyle bir kutlaması oluyor. Bu sırada da bu Düşler Akademisi'ndeki stüdyoyu verirken Barışçı Müzik'le tanıştım ben. Çok etkilendim yaptıklarından.
Evet ya, ben de.
İstanbul'un yani Edirne Kapı gibi çok tutucu ve yoksul bir bölgede çocuklara müzik eğitimi veriyorlar. Ve bunu yıllar yılı kimseye ihtiyaç olmadan yapmışlar. Hiç reklamını yapmadan yapmışlar. Yani böbürlenmeden. Ve hep şimdiki zamanda, yani gelecek zaman proje satmıyorlar. Şimdiki zamanda iş yapıyorlar. Ama tabii ki o da artık 15. seneye geldiğinde vakfın kurucularının gücü artık bunu yaşatmaya yetmiyor. Yani nerede faydam olacaksa öyle yapalım diye bir ilişkiye girdim. Şimdi de onu yapıyorum. Yani haftada işte yarım gün toplantılara katılıyorum. Kendi ilişkilerimi sokuyorum. Bir bilgim varsa, görgüm varsa onu şey yapmaya çalışıyorum. Adım adım Barışçı Müziği de bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bunu da tabii ki Mehmet'le ilişkilendirmek tabii ki istiyorum. Çünkü Mehmet'in de bir sembol oldu. Bir durduğu bir nokta var. Başardığı bir şey var. Hı hı. Onun da yani yaşaması gerekiyor. Mehmet'le beraber bu işte bahsettiğimiz Babilon Pozitif. Bu İstanbul'un 89'dan 2013'e kadar 25 sene en büyük bir transformasyon geçirdiği seneler bunlar. 2009'da 2019 ya da 2010 arası da en güzel yılları İstanbul'un. Gerçekten yani şey, Beyoğlu'nun ve kültür hayatının patladığı yıllar. Bunların da unutulmaması gerekiyor. Memo'nun da burada çok ciddi katkısı olduğunu düşünüyorum. Onu yaşatmak için de benim işte şeyleri, noktaları birleştiriyoruz.
Ben de öyle düşünüyorum. Peki Cem Yegül ne yapıyor?
Cem ne yapıyor? Cem de dinleniyor bence öncelikle.
Hı hı. Tabii çok zor ya. Bir de sizin röportajlarınızı bile okurken anlıyorum. Nasıl bir görev bölümü yaptığınızı, zihin bölümü yaptığınızı, hepinizin hangi başka yeteneklere sahip olduğunuzu. Mesela diyorum ya, sende aşırı ayrıntıcılığı görüyorum. Yani ve hatta şu yoruculuğu da görüyorum. Ben de biraz öyle bir tip olduğum için belki bilirim. Bir şeyin nasıl yapılacağını görüyorsun. Yapılmadığı anda artık elini kendin koyuyorsun ve sen yapmaya başlıyorsun.
Nereden
ondan
bildin?
Sonra da o çok yorucu oluyor.
Nereden bildin?
Ya bu bir prototip bence. Yani mükemmeliyetçi, ayrıntıcı,
korkunç
insan
bir şey yani.
Prototipi. Evet. Ondan sonra her işi kendin yapıyor oluyorsun. Geçen gün Yekta Kopa'nın bir yayınına katıldım. Bana şöyle bir soru sordu. Niye öyle bir şey sordu bilmiyorum ama seninle çalışmak zor mudur dedi. Sonradan düşündüm. Şimdi artık çok ekip çalışması yapmıyorum. Daha bireysel bir şeyler yapıyorum ya da işte daha az kişiyle çalışıyorum ama benimle çalışmak herhalde çok da bir anlamda mükemmeliyetçi olduğum için zordur diye düşündüm. Sonra da yapılmayınca kendim yaptığım için de kolay oluyordur diye düşündüm. Yani bakıyorum tam istediğim gibi olmayacak, alıyorum kendim yapıyorum. Sonra da yorgunluktan ölüyorum ve o da sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü bir insanda yani bir kafa, bir vücut, bir beden, bir de bir aile hayatım var, sosyal hayatım var. Ama işte takıntılarınızla, beğenilerinizle, tutkularınızla çok güzel bir iş yaptınız. Yani bunu 25 yıl sürdürmek de nedir, hem de Türkiye şartlarıyla? Sürekli krizler, değişimler. Bir de diyorsun ya, yani küçük bir şirketken, 2-3 şirketken, sonra 4 şirket, 100 çalışan, bambaşka bir şey oluyorsunuz. Bir de Türkiye şartlarıyla. Çok güzel bir iş yaptınız. İyi ki de geldin, iyi ki burada anlattın. Çok memnunum. Gerçekten bu kayıt dursun istedim ben yani. Daha sonra belki kitabı olur. Senin o sahne arkası fotoğraflarında belki bir şeye, müzeye, müze olsun isterim ben yani. Dönüşür belki de. Nasıl bitirelim Ahmet?
Nasıl bitirelim?
Keşke müzikle bitirebilsek değil mi? Yani gerçekten Babilon çok özel bir mekanda hani bizim için. Böyle çok güzel cümleler de edenleri olmuş. Onlardan bir şeylerle bitirmek isterdim aslında. Görgün Taner çok güzel bir şey söylemiş mesela. Hani böyle kutuplaşmayı kıran, demin de söyledim ya, bir mekan demiş. Cem Erciyes, iyi canlı müzik için illa açık hava ya da dev festivaller gerekmiyordu. Bize bunu ispatladı Babilon demiş. Bize müzik kattınız, bir ruh verdiniz. İstanbul'a da öyle. İstanbul'u hakikaten dünyaya tanıtmak için önemli işler yaptınız. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben bitirdim senin yerine. Sen düşünesin diye de birkaç cümle ettim.
Yok
ama.
Yani ben kendimi gerçekten o anlamda çok şanslı hissediyorum. Yani tabii ki şans herkese gülmüyor. Ne istediğini biliyorsan bir şekilde. Evet. Yani öyle şans da şey, çok tesadüfi ya da şey bir şey değil. Gökten inen bir şey değil. Biz yolumuzu çizdik, niyetimiz belliydi. Ama Babilon'da yani şu da çok şanslı hissediyorum. Yaptıklarımız falan da hikaye. Ama şeyin parçası olmak, yani bu şehrin parçası olmak ve o Babilon'un o zamanlarındaki işte bütün bu insanlarla tanışmak ve başka bir camianın bir parçası olmak ve orada sadece bizim yaptıklarımız değil, başka güzel şeyler yapan insanlarla da bir ilişki içinde olmak, onların gözünde bir değer taşımak, yani benim gözümde değer taşıyan insanların gözünde bir değer taşımak, toplu halde İstanbul'u bir noktaya getirmiş olmak, onu yaşamış olmak çok büyük mutluluk. Bunu da ancak yaşayan bilir. Yani ben bunu çocuklarıma da anlatamam. Çocuklarım bir şekilde tamam, yani bir noktada daha iyi anlayacaklar. Ama şey olarak dokunduğumuz insanlar, yani ben şu anda beni en çok mutlu eden şey, ki pozitifte çalışır, hep gençlerle çalışmak en çok mutlu ediyordu. O dokunduğumuz insanlardan da ben bu şeyi, onlara bir şey verebilmiş olduğumu hissediyorum ya da öyle bir geri bildirim alıyorum.
Evet.
En çok mutlu eden beni bu. Yoksa diğerleri, yani o başarılar hepsi gelip geçici, ama önemli olan bugün hala bir his, bir duygu yaşıyorsa bence en değerlisi o. O da çok mutlu ediyor.
Tabii, bir ruh bıraktınız bize. Biz o ruhu yaşadık. Gerçekten uzatabilirim Babilon aşkımla ama çok teşekkür ediyorum Ahmet.
Ben
İyi ki geldin,
ediyorum.
Çok sevindim.